Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim, ne var ne yok?
İyidir Mehmet'cim. Dersler yoğun okulda.
Var mı havadislik bir şey?
Devam. Uğraşıyoruz. Sağlık olsun.
Hı.
O sen zaman, nasılsın?
biz de iyiyiz. İş güç devam ediyor. Bizde de yaramaz bir şey yok. Çok şükür var 3-5 iş. Çok yoğun olması da var gene yani. Biraz yoğunluk, önceki 2 haftadaki yoğunluk azaldı. O yönden söylüyorum. Başlayalım o zaman.
Başlayalım. Çok hızlı bir giriş oldu.
Dinleyici yorumlarımız vardı.
Onlardan bahsedeceğim. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli. Ondan sonra yorumlar var. Şimdi tek tek bahsedelim. Önce biz geçen hafta fast food'dan bahsederken Türkçesi ne olabilir diye bir konuşmuştuk. Hı. Necmettin Bey de fast food için en güzel Türkçe çevirinin tez yemek olduğunu düşünmüş. Tez yemek, evet. Ben öğrencilerle böyle bir arada sohbet ediyordum. İşte laf açıldı da hazır gıda dediler.
Hani hazır gıdanın
hiç alakası yok.
Hazır gıda zaten yerleşmiş bir kelime.
Yani. Evet, evet. O böyle hani dondurulmuş hazır gıdalar, dondurulmuş gıdalar. Fast food, orada fast food restoranlarında çalan müzik bile bellidir aslında. Ne kadar hızlı seni yemeni dürtecek böyle müzikler. Hı-hı. Değil mi? Tez yemek olarak paylaşmış. Bu arada mailinde de cep yayınınızı severek takip ediyoruz demiş. Cep yayını kelimesini yani formatını ben ilk defa duydum.
Podcast ama işte podcast sürekli cepten değil. Hatta ben istatistiklere baktığımda çok ciddi bir kısım bizim web sitemize girip web sitemizden dinliyor. Ha. Evet.
Aa ne kadar güzel.
Yani webden gidip
35
muhtemelen.
35 milimetreye yani.
Evet. Webden gidip o ilgili yerden dinliyor. Muhtemelen ben sana söyleyeyim. Çalıştığı yerde falan arka fonda o çalıyor. Ha. Bir yandan.
O
YouTube'un bir türü gibi.
Eğer ofiste dinliyorsa yani çalıştığı yerde dinliyorsa böyle spor yaparken işte banyoda bilemiyorum herhangi bir yerde.
Banyoda
trafikte,
pek pratik olmaz da.
Trafikte olabilir.
İnsanların kabullenmesiyle alakalı bir şey. Yani tez yemek insan. Ağza çok yapışmış durumda fast food ama belki bir
gayet
gün
güzel bir öneri. Evet. Şimdi gene bir başka yorum. Bakayım kimden gelmiş? Onu göremiyoruz değil mi?
Bazen yazıyorlar, bazen yazmıyorlar. İsim soyad yazmaları gerekiyor o web sitesindeki yorum kısmına yorum koyarken.
Squarespace'ten. O yüzden yapay zeka adalet sistemimizi kurtarabilir mi bölümümüze aslında gelmiş. Önce geçmiş olsun diliyor annem için. Çok teşekkür ederim kendisine. Şimdi kim olduğunu yani ismen hitap edemediğim için teşekkürler. Eski tadındayı keşfetmek güzel oldu demiş. Organik olarak satılan gıdalara pek de fazla güvenmediği için alternatif olarak bakacakmış. Böyle bir katkımız olursa ne mutlu. Bir de senin blöf konusunda sen açıklamalarını yap istiyorsan biz de seninle tekrar tartıştık. Şöyle demiş, blöfü yapmamak biraz garip gelmiş kendisine. Çünkü blöf zaten aldatma yapacakmış gibi davranmak değil midir diye. Ben ne demiştim geçen hafta, tutamayacağım blöfü yapmayacaksın diye.
Şimdi evet, o benim söylediğim bir söz. Evet,
evet.
Blöf İngilizce bluff'tan geliyor. Bir şeyi yapacağına karşı tarafı inandırarak aldatmaya verilen kelime bluff'ın yani blöfün tarifi.
Evet.
Fakat bu konudaki Sabancı Üniversitesi'nde bir yabancı bir hocamız vardı Noam Ebner diye.
Her hafta İsrail'den gidip geliyordu.
Evet her hafta sonu İsrail'den gidip de geri dönüyordu. Ve verdiği dersin ismi Negotiation Skills. Ne diye çevirir?
Müzakere becerileri.
Becerileri. Burada da söylediği bir şey vardı. Şimdi bu blöfü aynen tanım doğru. Bu dinleyicimizin yaptığı tanım da doğru. Ama yapamayacağın blöfü, tutamayacağın, gerçekleştiremeyeceğin blöfü söylemenin arkasındaki mantık şu. Blöfü yapan kişinin elinde tek atımlık kurşun var.
Tamam.
Onu bir defa kullanıp gerçekleştirememen ondan sonrakileri de gerçekleştirmeyeceğinin taahhüdü gibi olur.
İnandırıcılığını kaybediyor.
Ve etkisini kaybediyor. Çünkü sendeki blöf yapmaktaki amacın karşı tarafın senin onu yapacağını düşünerek senin istediğin şekilde hareket etmesini sağlamak. sen o blöfü en başta gerçekleştiremeyince ondan sonraki blöflerini de gerçekleştiremeyeceğini düşünerek artık ondan sonra bir daha senin blöf yapmanı, blöf silahını tamamen elinden alıyor. Ama ilk başlarda karşındakine blöf yapmadığını göstermek için aslında bu blöf ama sen gene de yaparsan ve belki sen de zarar görüyorsun ama.
Çok garantici bir blöf oldu bu böyle.
Sen zarar göreceğini bilerek gene de yapıyorsun o blöfü. Ondan sonra senin artık inandırıcılığın artıyor. Bunu şöyle söyleyeyim. Amerika atom bombasını Hiroşima ve Nagasaki'ye attıktan sonra artık atom bombasını kullanabileceğini inandırmış oluyor. Ve birisini atom bombasıyla tehdit ettiğinde bunu yapamazı düşünmüyorlar.
Yapar diyorlar.
Evet, yapabilir yapmış diyorlar. Evet.
Evet. Bu arada bu müzakere becerilerinde seninle daha önce de bir şey konuşmuştuk. Mesela aslında müzakere de daha çok pazarlık. Mesela ben bir şey talep ediyorum. Yani ben bir şeye ödün veriyorsam seni de vermen lazım gibi. Şimdi ben seneler önce tabii biz bu sohbeti yapmıştık seninle. Ne zaman bir öğrenciler benden bir şey isteseler mesela mutlaka diyorum ki o zaman siz karşılığında ne yapıyorsunuz? Hani ben size böyle bir hani işte esneklik gösterdim diyelim. İşe yarıyor.
Çok güzel kitaplar var. Ben bir eski kitaplarımı falan bir toparlayayım da belki öneririm ama Türkiye'de ne yazık ki Türkçe bu tarz kitaplar çok az. Yabancı kitaplar var. İngilizce bilenlere yarayacaktır. Ama çok enteresan. Yani müzakerede en azından sizi elinizde tutmanızı sağlayan şeyler var. Çok ilginç bir derstir. Tavsiye ederim.
Evet.
Bu vesileyle de Noam Ebner'ı almış olduk diyelim.
Şu anda öğretmenini, eski öğretmenini.
Şu anda galiba Amerika'da öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Evet.
Bir dinleyicimiz daha var. Dicle Hanım. O da yeni keşfetmiş. Podcast ile yeni tanışmış. Bakarken de bizim podcast'e denk gelmiş. Çok mutlu olduk ailecek ve Havadan Sudan ekibi olarak en doyurucu bulduğum yayın demiş. Hem bana bir şeyler katıp hem de keyifli zaman geçirmemi sağlıyorsunuz demiş. Çocuğunuzu öpücükler diye de bitirmiş. Dicle Hanım, sizin yerinize bol bol öptüm Poyraz'ı. Öyle teşekkür ederiz kendisine de. Başka var mıydı Mehmet?
Sanırım bu kadar. Geçelim haberlerimize.
Bilgi Hanım'ın da söylemiştik. Ben o kumbarayı uygulamaya başladım bile.
Nasıl başladın da haberi yok? Poyraz'ın para olmuş.
Poyraz'ın haberi olmayabilir. Ben onun yerine ayırıyorum. Sonra ayırdığım paraları kendisi güle güle harcayabilir, hediye edebilir.
Peki, tamam.
Tamam.
O zaman haberlerinize geçelim.
Geçelim.
Eski programlarımızda söylemiştik bu araçlar, yani sürücüsüz araçlardaki en önemli problemlerden biri işin etik kısmı. Yani
otonom oto araçlar değil.
Yani otomatik araçlar, sürücüsüz araç olarak diyeyim.
Otonom self deniyor onlara. Mehmet, kabul et.
Diyeceğim.
Mehmet'in de böyle bir huyu vardı.
Şimdi buradaki en büyük sorun, daha önce de anlattık, aracın nasıl karar alacağı ve bu karar alma işini de anket şeklinde ülkeden ülkeye farklılıklar gösterip göstermediğine bakıyorlar. MIT yapıyor bu çalışmayı. Mesela Japonya dışında hemen hemen her ülke yaşlıyı ezmeyi gence tercih ediyor. Yani birini ezmen gerekiyor. Japonya'da bu ters çıkıyormuş. Yani ona saygıdan mıdır, hörmetten midir?
Hayır, yapmasın
evet,
bu Japonlar gence, ya.
Gence ezmeyi tercih ediyormuş Japonlar. Sonra işte kadın, erkek, köpek, insan. Yani bütün bu soruları soruyorlar ve karşılıklı insanlar bu durumda bilgisayar neyi tercih etsin diye soruyor. Yani bilgisayarı aslında ne programlanması gerektiğini oy çokluğuyla belirleme yoluna gidiyorlar. Ama şöyle bir durum var. Mesela insanlar diyor ki aracın içinde 4 kişi var. Ya bu 4 kişiyi kurtaracaksınız, yani aracın içindeki, ve o anda da mesela kaldırımda şeyden karşıdan karşıya geçen 5 kişi var. 5 kişiyi ezerse 4 kişi kurtulacak. Ama ona çarpmayayım diye yana çarparsa araçtakiler ölecek, 4 kişi.
Evet, Michael Sandel'in bu sorusudur.
Şimdi burada insanlar anketi işaretlerken hep 5 kişi kurtarılmasını işaretliyor. Doğal olarak 5'e 4. Ama daha sonra diyorlar ki tamam, 5'i işaretlediniz. Böyle bir aracı satın alır mısınız?
Hayır.
Evet.
Almazlar.
İnsan çünkü doğası. İnsan kendini hep korumaya programlanır. O yüzden de otonom araç sahipleri, daha doğrusu üreticileri diyorlarmış ki bu konudaki araçların nasıl karar alacağını hükümetler karar versin. Çünkü o zaman herkesin standart programlanması sonucu doğacak. Bu sayede bu içindeki sürücüyü koruyor, bu korumuyor gibi seçimleri üreticilere bırakırsak, üreticiler her zaman içindeki sürücü ve insanları koruması gerekecek, yoksa satış olmayacak.
Hı hı.
Böyle bir durum var.
Evet.
Hep ancak devletin yani burada karar verici olması gerekiyor. Araçların nasıl davranacağına karar verilmesi konusunda.
Karar politika yapıcılar, karar evet. alıcılar diyorsun. İşte onların ne kadar sağlıklı karar alabileceğini.
Yok, bu işte aslında
sadece bir standart gelsin diye.
Evet. Hepsinin aynı standardı koruması için. Düşünsene şimdi Mercedes'ler,
Mercedes
işte belki Avrupa Birliği bir şekilde olur. Amerika farklı şekilde olabilir, Amerika hükümeti. O zaman mesela Tesla diyelim ki Amerika'daki araçlarını bir şekilde programlar. Avrupa Birliği'ndeki evet. araçlarını farklı şekilde programlar.
Sen o arabayı...
Ya da Japonya'da mesela yaşları koruma üzerine olur.
Ama mesela şimdi sen Türkiye'den gittin Avrupa'ya arabayla geçtin İtalya'ya diyelim. Ha. Ne olacak buradaki i̇şte programlamayla sürü... oradaki programlama?
Bilmiyorum. Ama muhtemelen Türkiye Avrupa müttesebatına uyar. Değil mi?
Ya mesela işte dedim hani Amerika'dan arabayla Avrupa'ya örneğini vermektense. Hı.
Bilmiyorum, belki izin vermeyecekler. Evet. Amerikan programlı araçlar Avrupa'ya giremez diyecekler.
Tabii.
Belki de global olarak bir karar varılabilir. Bilemiyorum yani. Sonuçta aslında insanlar araç içinde olmadıkları sürece en doğru kararı alıyorlar. Hı. Ama sorun aracın içindeki yolculardan birilerinin kendilerinin olması durumu. O zaman kabullenemiyorlar.
Çok normal değil mi? Bundan daha normal bir şey yok ki.
Evet. Haber böyle.
Haber böyle. Şimdi bir anda da böyle enteresan haberler var. Bir tanesi İtalya'nın Bari kentinde bisiklet kullanana 250 euroya kadar teşvik geliyormuş. Şöyle, motorlu taşıtlar yerine Mehmetçiğim bisiklet kullanmayı özendirmek için belediye ne yapmış? Kent halkına ödeme yapacakmış. Ve projenin ismi de bunlar tam benlik işte. Ben böyle projeleri Türkiye'de yönetmeliyim. Hı. Tamam. Büyük bir heyecanda şekle. Yaşanabilir ve teknolojik kent içi hareket isimli proje. Şimdi sen eğer yeni bisiklet alanlara işte katkı payı ödeniyormuş. Eğer ikinciye bisiklet alıyorsan 100 euro, yeni bisiklet alıyorsan 150, elektronik bisiklet, elektrikli bisiklet alıyorsan da 250 euroya kadar sana fon veriliyormuş. Hı. Tamam mı? Ve eğer mesela projenin ilk 4 ayı boyunca ev iş arası, ev okul arası ulaşımda kullanıyorsan bisikletini kilometre başına 20 sent ödeme yapılıyormuş. Eğer işte AVM'ye gideyim, alışveriş bakkala falan gideyim diyorsan da kilometre başına 4 sent ödenecekmiş. Ve bunun peki nasıl saptanacak diyorsan da navigasyon cihazlarıyla bisiklete yerleştirilecekmiş programa katılanlar. Ve her ay bisikletle en fazla mesafe kat eden 10 kişiye de ek 50 euro bonus verilecekmiş. Bence süper yani. Çok güzel bir fikir. Gibime geldi.
Evet. Bence de. Enteresan bir fikir.
Mesela
olmuş.
Ayvalık Belediyesi böyle bir şey yapacak.
Ama işte para
bisiklet,
yok.
Ben var ya Ada Cunda ile Ayvalık arasında pedala abanırım yani.
Ama bak
ay vermezler,
sen 50 euro 50 TL olarak tamam. düşün. 50 TL için sen o kadar şeyi uğraşmazsın.
50 TL az. En aşağı 500 TL olması lazım.
50 euro Türk lirasını çevirince bile 500 lira etmiyor. 300 lira ediyor.
O zaman ben zaten bisiklete binen bir insanım. Teşviğe ihtiyacım yok.
Bizim burada belediyelerin falan böyle bir...
Ay böyle bir kaygı tasaları yok.
Kaynakları yok.
Onun adın hazır Ayvalık'tan açılmışken şimdi orada ben platformlara falan üyeyim. Hem tartışmalara bizzat katılıyorum hem de takip ediyorum. Şu sokak köpekleri konusunda kaç sefer yazıldı çizildi biliyorsun. Gene ısırmalar olmuş, gene çetel haline dolaşıyorlar, saldırıyor, çocuklar dışarı çıkamıyormuş oynamaya. Adamcağız gitmiş beni ısırdı diye kuz aşısı yok Ayvalık Devlet Hastanesi'nde. Hani birkaç ay öncesine kadar varmış, şu an kuduz aşısı bulunmuyormuş. Bu nasıl bir şey? Yani bunu mesela Ayvalık devlet hastanesi başhekimi yani aşı bitti ve temin et yani. Bir de böyle bir risk işte, de var yani. Hani sokak hayvanları.
Ama işte bu döviz sıkıntısından bence yaşanan da bir
işte şey Poyraz'ın da aşıların tekinde oldu ya, aşı bulunamadı. Kendimiz üretmeye kalkmışız. Onu da beceremeyince devlet.
O öyle biz ha dedim mi aşı mı üretilir zaten, ha, öyle
tabii,
bir şey
sonra
olmaz.
Tekrar satın almak zorunda kalmışlar ama bir gecikmeli yaptırdık aşıyı.
Evet.
Aklım almıyor tabii.
Yurt dışında bir yarışma açmış. Çok bilindik markalar. Birbirlerine rakipler ama bu proje için hepsi birleşmiş. Bunlar McDonald's, Starbucks, Nestle ve Coca-Cola, bir de Wendy's var. Proje şu. Şu anki Starbucks'ta dahil, işte McDonald's'ta da içecek bardakları bir poliüreten kağıt üstünden poliüreten maddeyle kaplıymış. Hmm. Hani bir kaygan bir şey, evet, gibi. Evet. Ve bu o kağıtların 1000 yılda anca çözülmesini sağlıyormuş. Yani aslında o kağıt gibi gözüküyor ama aslında hiç erimeyen bir şey.
Doğada yok olmuyor.
O sebeple de 1 milyon dolarlık bir ödül koyup yeni kağıt bardak icadı. Yani doğada kolay çözülebilen ama hem sıcak hem soğuk içecekleri de rahatlıkla içinde tutabilen bir bardak yarışması açmışlar.
Çekebilir.
Ama bu daha çok kimyasal gibi şey yapıyor ve zaten finale kalanlar olmuş. Bu bayağıdır olan bir şey. Bu arada her sene bu firmalar ve diğer firmalarla beraber 250 milyar bardak üretiliyormuş.
Of, of, of.
250 milyar bardak. Bu amaçla da işte Next Gen Cup Challenge, yani yeni jenerasyon bardak yarışması açılmış.
Yani Next Generation Cup Challenge.
Ve 1 milyon dolar ödül konulmuş. 12 fikre devam kararı verilmiş. Bu sebeple 1 milyon dolar bu 12 fikre de paylaştırılacakmış. Bunlar içinden bir fikir seçilip onun aslında bütün bu firmalara üretici olmasını sağlayacak. Yani aslında çok ciddi bir potansiyeli var. Yani 1 milyon dolar hiçbir şey. Yani bu sadece fikri geliştirmeni sağlamak
onun
için.
Onun ihalesi yapılır ama hangi firma alacak?
Sonuçta sen bir şeyi yapacaksın. Bu 12 firma arasında diyor ki bazı birleşmeler de olabilir. Bazı fikirleri birleştirip yeni bir şey de çıkabilir. Bence ilginç bir yarışma olmuş yani ve devam ediyor tabii şu anda 12 finalist arasında. Buradaki bir şey de şu, diyor ki aslında hiç hep söylediğimiz şey recycle olmayacak. Yani geri dönüşüme sokmamak, hani insanların kendi bardaklarıyla gitmesi, işte cam bardak falan gibi, yani insanların kendi bardakları.
Fiyatlamayı nasıl yapacaksın?
İşte değiştirmesen bir bardağını getireceksin, temiz bir bardakla çıkacaksın, anladın mı? Hani eskiden depozitolu şişeyi ile giderdin ya, ya da süt şişesini
mantıklı
biz
olur
veriyoruz. Dolu şişeyi alıyorsun, sırf içindeki sütün parasını veriyorsun. Hmm. Böyle düşünebilir. Farklı fikirler de var ama sayeden 250 milyar bu insan nüfusu arttıkça da veya da gelir seviyesi arttıkça da bardak tüketimi daha artacaktır, bu kağıt
tabii
bardak.
Sıradaki haberim benim uzun yaşamanın sırrıyla ilgili Mehmetciğim. Bölgesel olarak açıklamayı tabii ki tahmin ederdim ama bölgelerin bu bölgeler olduğunu birazcık öğrenince şaşırdım. Şöyle ki şimdi hem uzun hem mutlu bir hayat yaşamanın sırrı mavi bölgelerde gizliymiş. Neymiş biliyor musun? Ortalama ömür süresi dünya genelinde aslında düşüyormuş, bu tıp ve teknoloji ne kadar ilerlese de. Dünya genelinde böyle olsa da mavi bölgeler diye adlandırılan 5 bölgede durum biraz daha farklıymış. Bunlardan bir tanesi Costa Rica'nın Nikoya Yarımadası, İtalya'nın Sardunya Adası, Japonya'nın Okinawa, Yunanistan'ın Ikaria ve Kaliforniya'nın Loma Linda adlı bölgeleri. Burada 100 yaşını aşan insanların oranı dünyadaki her yerden çok daha fazla imiş. Peki tesadüf mü diyor bunca, hani birbirinden uzak bu kadar bölgelerde yaşam süresi uzunluğu? Araştırmalar sonucunda da bu bölgelerde yaşayan insanların 9 ortak alışkanlığı ortaya çıkmış. Power 9 adını verdiği bu alışkanlıklardan hangileri? Bir kere doğal hareket, doğal yaşam. Tamam, doğa içerisinde hareketli, asansöre binmeyeceksin, yürüyeceksin, merdivenden inip çıkacaksın gibi. Sonra tabii açık havada da spor yaparsan ne mutlu. Amaç, sabahları uyanmanızın sebebi ne? Bu zaten hep sorulan bir şey. Daha önce de konuşmuştuk. Ikigai falan deniyor ya Japonca'da. Hayattaki amacımızı kaybetmeyeceğiz. Sakinleşme, meditasyonlar, ritüeller, sakin bir yaşam. Hani slow city gibi düşünelim. %80 kuralı nedir biliyor musun? Özellikle Okinavalılar sofradan %80 midelerinin %80'i dolu olarak kalkıyorlarmış. Yani tam doydum diye kalkmayacaksın sofradan. Tamam. Bir %20'lik boşluk bırakacaksın. Böylece hem kilo almıyorlar işte hem de daha sağlıklı oluyorlarmış. Bitki ağırlıklı beslenme. Burada da işte tabii ki sebzeler. Et yiyecekleri zaman ise genellikle de tercihini balıktan yana kullanıyorsun. Bizim gibi böyle şinitzeller, işte şişler, ciğer kuzu falan kebap buralara girmiyoruz.
Tamam.
Tamam.
Sonra, o yüzden et fiyatlarının artmasını destekliyor muyuz?
Destekliyoruz. Balık düşsün. Sonra şarap. Günde bir ya da iki kadeh şarap için diyorlar. Evet. İşte onun haricinde daha böyle sosyal yaşam, aidiyet, öncelikler, aile bağları, arkadaş, dost çevresi önemli demişler. Tamam.
Tamam. Amerika'da özellikle işçi kesimi seviyesinde yeni bir akım varmış. Bunun ismi fire, yani aslında ateş demek ama geldiği şey şu: hemen hemen hiçbir şey harcama ve bütün birikimini tasarrufa ayır gibi bir şey. Bu sayede hedef, bu Amerika'da çok ciddi bir sorun ya, insanların yaşlandığında ellerinde hiç para olmaması veya özellikle çalışan kesimin ya da çok az, Amerika'da sigorta sistemi de zayıf. Diyor ki marketlerde bulabileceğiniz en ucuz, hatta kararmış muzları alıyorlar ucuz olsun diye falan. Ve buradaki temel hedef biriktirebildiği kadar çok parayı biriktirme ve emekliliğinde harcayacak parası olması şeklinde bir şey. Biliyorum, bu sana göre yani hiç tatil matil hiçbir şey yok.
Ot yani, gibi yaşayacağım. Sonra belki de yaşlara gelmeden ya ölürsem.
İşte o da senin şeyin, ama işte yaşlığında zor olmasın diye veya da işte bir kısmı ben 65'inde emekli olmayayım, 50 yaşında emekli olayım, 45 yaşında emekli olabileyim diye ya da işte 55 yaşında
çok
emekli
olayım diye. Çok dengesiz bir öneri geldi bana bu.
İşçi olmasına rağmen hedefi işte şu yaşına, farklı kişilerle konuşmuşlar. Diyor ki işte 2 milyon doları şu yaşıma kadar biriktirmiş olacağım bu şekilde yatırım ve şeylerle, hiç para harcamayarak diyor. İsmi Fire'mış bu şey ve bayağı da takip eden insan varmış. Yani en ucuz, en tasarruflu şekilde gençliğini geçirme.
Ya bana bu hastalıklı bir durum geldi. Bu hoşuma gitmedi yani.
Tahmin ettim seni sevmeyeceğini.
Yok bak, şu anda bana böyle bir stres bastı yani.
Bilmiyorum, bir şey. Son bir haberim var, ondan sonra ben bitireyim bugünkü haberleri.
Tamam, sen o zaman de... ben de bir duyuruyu da bitiririm.
Ha, bir daha mı? Sen şey yapmıyorsun.
Haber ve duyuru aynı şey.
Ha, öyle mi?
Aynı peki. Şey içinde, makale içinde.
LinkedIn'i sen öğrencilerine de çok tavsiye ediyorsun. Yani her çalışanın kariyer
kesinlikle
içinde olan, evet, kişinin bir profili olması gerektiğini.
Staj bakarlarken bile işlerine yarıyor.
Evet. Bir, ben normalde işte bu işte 8 şey bilmem ne 10 başlık falan gibi şeyleri çok sevmiyorum ama buradakiler çok mantıklı geldi. Çünkü ben bile bazen uygun bir proje oluyor mesela elimde, o tarz bir insan tanımıyorum ama belki diyorum ki freelance bu konuda çalışan biriyle belki bu projeye teklif verebiliriz gibi düşünebiliyorum. O zaman da LinkedIn'e giriyorum. Ama buradaki anlattığı şeylerden bazılarıyla ben de karşılaştım. O yüzden söyleyeyim. Yani LinkedIn'de sizin iş bulmanızı engelleyen 8 majör hata diye bir başlık. Birincisi, yanıltıcı başlık. Yani sizin profiliniz ona uygun olmamasına rağmen sizin iş tanımınızı olmak istediğiniz, hedeflediğiniz şey olarak belirtmeniz. Yani kendimden örnek vereyim. Diyelim ki ben CGI bilmiyorum. CGI tasarımcısı yazmam hatalı bir şey.
Tam da bunu yazmaz insanlar.
İşte yazıyorlarmış işte, öyle bir şey. Boşu boşuna karşı tarafın zamanını harcıyorsun. Onu bilmediğini anlayınca da onunla alakalı ya da CV'ne bakıyor. diyor ki işte otel müdürü ama sen otelde komi olarak çalışmışsın ya da resepsiyonda çalışmışsın. Böyle başlık atan. Tamam, çünkü olmak istediğini şey yapıyor ama o şekilde hayat işlemiyor diyor. Bir ikincisi yanlış veya de eksik üniversite bilgisi. Bunlar çok kolay biraz araştırmayla bulunur diyor. Endüstride bulunduğunuz endüstriyle ilgili yanıltıcı bilgiler. CV'nin uyuşmaması, yani LinkedIn CV'si ile gönderdiğiniz CV'de uyuşmazlıkların olması, uygun olmayan foto, fotoğraf.
Tatil fotosu, evet. Evet, bu. Ben bazı öğrencilerime uyardım, bu fotoyu kaldırsan daha iyi olur diye.
Evet, selfie yok, düğünlerde çekilmiş papyonlu şeyler yok. Yani resmi veya da semi casual dediğimiz, yani yarı resmi. Portre fotoğrafları. Yedincisi kendinizi sadece şununki işle markalaştırmak. Yani o işin sadece bir parçası, her şey o işe göreymiş gibi markalaştırmak. O zaman da diyor ki firma sizi aramaz çünkü kendinizi o kadar oraya benimsemiş görür ki buradan ayrılmak istemez diye düşünür diyor. Ve sonuncusu ama en önemlisi kontak bilgilerinizi olmaması. Bunu ben çok rastladım. Mesela bir şey buruyorsun işte bir konuda. Bir bakıyorsun hiçbir erişim bilgisi yok. Yani o kişiye ulaşmanın zaten bir imkanı yok. Ne yapacaksın yani? Ona...
LinkedIn'den doğrudan mesaj atabiliyorsun.
İşte o zaman mesaj atacaksın. Onun mesaj atmasını bekleyeceksin. LinkedIn'i okuyor mu okumuyor mu bilmiyorsun. Çok yavaşlatıcı bir şey.
Tamam.
Böyle. Benim bu haftalık bu kadar.
Benim aslında güzel haberlerim var. Ama malum bir cumartesi gecesi zaman hızla akıyor geçiyor. Hemen son bir haberime ve duyuruma geçeyim aslında. Şimdi eski cep telefonlarımız hepimizin var. Aslında böyle çekmecede değil mi? Unuttuğumuz, kıyıda köşede bıraktığımız, kullanılmayan cep telefonlarımız var. Benim muhtemelen İdeatepe'de, annemlerde vardı. Bir Nokia bir yerlerden çıkar. Eskimiş, bozulmuş ya da çalışmayan telefonları, bu telefonları geri dönüştürerek çocukların bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir kampanyadan bahsedeyim. Elektronik atıkların geri dönüşümünü destekleme derneği Mayıs ayına kadar 500 telefon toplamayı hedefliyormuş. Biraz az hedef koymuş, evet, sanki. Çok. Değil mi? 3500-5000 de yani. Bu şekilde herkes katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Kampanyaya destek olmak için de bozuk ya da eski telefonunuzu derneğe ulaştıracağız. Maltepe, Altıntepe'de hatta, yani şurada şurada biz bayağı yakın bir
Bostancı ile kıyaslayınca
evet. Derneğin numarası da var, linkini zaten paylaşırız. Kampanya ile ilgili detayları da ihtiyaç haritası sitesi var ya, ihtiyaçharitası.com, buradan da ulaşılabilir.
Anladım.
Çocuklara bilgisayar alınacak iyi bir amaç için. Ben hemen bakacağım ve bulduğum telefonu bağışlayacağım.
Tamam, peki.
Tamam.
Tamam.
O onu zaman düşündüm. Bu arada yerel seçimler yaklaşıyor Mehmet.
Evet.
Ne düşünüyorsun? Herkeste bir projeler, bir vaatler, şunu yapacağım, bunu yapacağım.
Ben bildiğim şekilde yapacağım. Zaten taklayacak şeyim yok yani, şu anki iktidarı vermeyeceğim kesin de.
Yerel seçimler, yani dikkatini çeken bir şeyler.
Bu yerel seçimlerde dikkat edersen benim dikkatimi en çeken şey, sağda solda bayraklar asılı değil. Çok fazla afiş yok, şey yok. Çünkü para bitti. Millette para yok. O yüzden de bunlara artık yatırım yapmadıklarını düşünüyorum.
Bir sadece de şu var, paranın bittiğinden mi yoksa artık farklılaşmak mı istiyorlar bu şeylerde?
Bence zaten o bayrakların falan hiçbir işe yaradığı yok. Ya tamamen işte o yüzden diyorum. Eşe dosta onları kim üretiyorsa onlara para aktarmanın bir yolu.
Yani şimdi herkes...
Kimse bir bayrağa bakıp ay bunlar... Bu burayı çok güzel bayraklarla cıvıl cıvıl yaptı, hadi oyumu onlara vereyim demiyordur bence.
Bak bu bir, zaten onu bilinen bir şey. Bizim açımızdan ama başkaları demek sempatik mi buluyor? İşte şu arabaları giydirip allayıp pullayıp kendi afişleriyle, resimleriyle.
Onu Maltepe'de yapıyorlar. Onu.
Maltepe'de çok geçiyor. Yapıyorlar, evet. Mesela onun da daha modası geçti gibi. Şu an benim gözlemlediğim İmamoğlu'ndan tut Mansur Yavaş, İzmir, herkes kendi adaylarıyla mutlaka birçok projeyle çıkıyor ortaya. Ve o projeleri tanıtım günleri düzenliyorlar gibi. İşte orada bedava kahvaltı veriliyor mesela. Diyorlar ki projelerimizi anlatacağız. Bu tür şeyler hoşuma gitti benim.
şey var, sosyal medya tarafı var.
Sponsorlukla sosyal medyaya çok ağır
CHP'nin
veriliyor.
De AKP'nin de şeyini evet. Görüyorum ben.
Bir de farklı mesela bir isim işte soyadı önde, adı başta, sonda ya da tam tersi birkaç çeşit şekilde hesap açıp böyle bayağı bir agresif hani pazarlama dediğimiz yapıyorlar.
Yani sosyal medya şeyden CHP'nin de AKP'nin de gene YouTube reklamlarına rastladım bir şeyler seyrederken. Onun dışında Ekşi Sözlük'te bir CHP şeye katıldı, bu Pena diye bir şey yapıyor YouTube üzerinden ya da Ekşi Sözlük üzerinden karşılıklı insanların sorularını cevaplama. Onu İmamoğlu yapmış.
Evet.
İş biraz daha internet ortamına dönüyor diye görüyorum.
Çünkü bunlar güzel gelişmeler.
Evet, çünkü fikri yayma konusunda. Hı-hı. Yani bayraklarla, afişlerle insanların fikrini değiştirmek bence çok ancak bilinirliğini sağlarsın ama onun ötesine geçmez.
Yani evet, yani analizini yaparsın. O da oturanların ilçe sınırları içerisinde yani nüfusuna bakıyorsun. Kaçta kaçı internet kullanıyor, sosyal medya kullanıyor, erişim var. Yaşlı nüfusa da bir şekilde ulaşmak lazım. Onunla işte elde dağıtılan bildiriler falanla hallediyorlar herhalde.
Bu muhtarlık özellikle büyük şehirlerde çok gereksiz bir şey ama.
Muhtarlık mı? Evet, pek bir önemi kalmadı. Artık her şey online.
Evet, gelecek programda Estonya ile ilgili seçimler öncesi.
Yerel seçimler mi, genel seçimler mi?
Yok yok, Estonya ile ilgili haber vereceğim gelecek programda. Yani
seçimlerle ilgili.
Seçim değil de hani kıyaslama açısından oradaki devlet, biliyorsun oradaki devlet çok fazla
E-Devlet. E-Government.
Evet.
Bir de ihaleleri bile onlar E-Devlet
her şey,
üstünden yapıyorlar.
Oylama da seçimler de elektronik olarak. Kim, yani isteyen gidip şey yapıyor da isteyen de evinden bilgisayardan oyunu kullanabiliyor.
İşte onun güvenliğini sağlamak çok zor Türkiye'de.
İşte.
Yani şu gidip sandıklarda sağlanamıyor. Her neyse, hadi girmeyelim ya, hiç girmeyelim.
Bize yorumlarınızı iletmek isterseniz.
İlettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Havadan sudan @35mm.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 35mm.com altında havadan sudan bölümünde her bölümde bu konuştuğumuz konulara ait bağlantılar, videolar bulunuyor ve o bölümün en altından da bir altında da yorum kısmı var. İsterseniz diğer dinleyicilerimizin de o yorumları okumasını isterseniz oraya yorumlarınızı da bırakabilirsiniz. Onun dışında Facebook'ta bir grubumuz var, Havadan Sudan isminde.
Yeni üyelerimiz de var oraya.
Evet, oraya kendi yorumlarınızı veya da ilgili bölümü ben yayınladıktan bir süre sonra oraya da ekliyorum. Oradan benim eklediğim kısmın altına da yorum bırakabilirsiniz arzu ederseniz. Başka neresi kaldı? Başka da bir şey kalmadı sanırım.
Twitter hesaplarımız var ama Havadan Sudan'ın yok. O,
evet, Havadan Sudan olarak yok. Yeter zaten. Arzu edenler iTunes veya da işte ilgili podcast Spotify. Yayın Spotify gibi yerlerde yorum kısımları olduğu takdirde oralara da bırakabilirsiniz. iTunes'u belli aralıklarla bakıyorum. Yorum bırakanlara tekrar teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.